Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda sabırla ilgili hadis-i şerifler okuyorduk. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca sıkıntıları çoğaldı. Son günlerinde hastalığı ağırlaştı. Durumu gören Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, ne büyük sıkıntın var," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kızım, bugünden sonra babanın sıkıntısı olmayacak," buyurdu. Dünya sıkıntıları artık bitmek üzere. O bittikten sonra inşallah ahirette müminler için sıkıntı olmayacak, müttakiler için sıkıntı olmayacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince bu defa Fatıma radıyallahu anha, "Allah'ın davetine uyup giden babacığım vah, mekanı Firdevs cenneti olan babacığım vah, kara haberini ancak dostu Cebrail'le paylaşacağım babacığım vah" diye ağladı. Mersiye yaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defninden sonra da Hazreti Fatıma duygu ve üzüntülerini şöyle dile getirdi. "Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu?" Üzüntüsünden artık sahabilere böyle diyor. "Resulullah'ın üzerine nasıl toprak atabildiniz?" diye. Tabii ki sahabe de çok zorlanıyor, ne yaptığını bilmiyor. Hatta kalplerimizi inkar ede ede diyor. Toprak attık, yani ne yapıyoruz biz, ama mecbur atılması gerekiyor, defnedilmesi gerekiyor. Ama çok sevdikleri bir insan böyle bir ikilemde kalarak zor anlar yaşamış sahabeler. Bu hadis-i şerifte sabır konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavrını görmekteyiz. Sekerat-ı mevt denilen can çekişme sırasındaki şiddetli sıkıntıları yaşamak bakımından Hazreti Peygamber diğer Müslümanlardan farklı bir durumda değildi. Efendimiz de yani bir ibret olarak belki bir derecesinin yükselmesi için Allah Teala ona da sekerat-ı mevti, ölümün zorluklarını yaşatıyor. Zaten Hazreti Ayşe validemiz öyle diyor. Artık Peygamber Efendimizin de böyle vefatında sıkıntı çektiğini görünce, ondan sonra bazı insanlar hastalık çekmiş, ölürken sıkıntı çekmiş diye duyunca çok diyor üzülmedik, çünkü Efendimiz bile bunu çekti. Diğer insanların da çekmesi normaldir diye düşündük diyor. O da sıkıntılar çekiyordu ancak şikayet etmiyor, sabrediyordu. Efendimiz sabrediyordu. Sevgili kızı Hazreti Fatıma durumu görünce dayanamamış, babasına karşı duyduğu derin muhabbetin tabii bir neticesi olarak üzüntüsünü dile getirmiş. "Vah babacığım, ne kadar da büyük sıkıntın var," deyivermişti. Efendimiz kızını teselli etmek ve her sıkıntının bir sonu olduğunu belirtmek maksadıyla "Bugünden sonra baban sıkıntı çekmeyecek," buyurdu. Bu bitmek üzere olan sıkıntıları sabırla karşıladığını ifade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle vefatına haber verdiğini Hazreti Fatıma'nın o anda anlayıp anlamadığını bilemiyoruz. Ancak anlamışsa bile sevgili babası için sıkıntısız bir gelecek müjdesi almış olmaktan biraz teselli olduğunu tahmin edebiliriz. Velel ahiretu hayrun leke minel ule. Sen için sonu başından daha hayırlıdır, ahiret dünyadan daha hayırlıdır diye Cenab-ı Hak zaten bildirmişti daha önce. Bir Müslüman dünyada ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, bazen görüyoruz bazı Müslümanlar hakikaten diyoruz çok sıkıntıda, böyle yokluk, hastalık, sıkıntı içerisinde, baskı, zulüm altında belki, yani bir hayat böyle nasıl geçer diye kendimizi onun yerine koyduğumuzda zor olduğunu anlıyoruz. Ama Efendimiz diyor ki bir Müslüman dünyada diyor bütün hayatı sıkıntılara geçmiş bir Müslüman kıyamet günü getirilir, cennete bir an koyulup geri çıkarılır ve sorulur, "Hiç dünyada sıkıntı yaşadın mı?" "Yok, hiç dünyada sıkıntı görmedim." der diyor. Veya koyulup çıkarılsa öyle der. Yani cennetin bir anlık cenneti gördüğünde o dünyanın bütün sıkıntısını unutur. Tabii ki kafir de aksine. Dünyada bütün nimetleri tatmış bir kafir de cehenneme bir an sokulup çıkarılsa ve ona sorulsa hiç dünyada huzur rahattır. Nimet gördüm asla diyor. Dünyada bir nimet görmedim der, unutur. Dolayısıyla o günü, gerçek günü, gerçek hayatı düşünerek Müslüman teselli olur. Sabrediyor, sıkıntılarına sabrediyor, acılarına sabrediyor. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Fatıma'nın söyledikleri üzüntüsün tabii bir ifadesidir. Mersiyesi. Bu ifadede aşırılık yoktur. Hatta onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahiretteki mevkii ve makamlarını anarak kendi kendine bir anlamda teselli ettiğini bile düşünebiliriz. Vah diye üzüntüsünü dile getirmesi onun Resulullah Efendimizin vefatını kabullenemediği manasına gelmez. Ölüm haberini dostlara ulaştırmak adettir. Hazreti Fatıma da bu geleneğin bir uzantısı olarak hadise-i Cebrail'e haber vermekten ve acıyı onunla paylaşmaktan söz ediyor. Vefatını Cibril'e haber veriyoruz diyor. Artık ey Cibril sen geliyordun ama Resulullah vefat etti. Yani biliyor tabi Cibril de bilir ama bu bir acı ifadesi tabii ki. Artık acı esnasında söylenen bir söz. Hazreti Cebrail'de en yakın dostu Efendimizin birisi vefat ettiğini, onun yakın dostlarına haber verilir. Gel dua et, cenazesinde bulun diye Cibril'e diyor vefatını haber verdiğimiz babacığım vah diyor. Ya ebetah ile Cibril'e nena'ah. Ey diyor babacığım, Cibril'e vefatını haber verdiğimiz babacığım diyor. Bir rivayette hadisimizin ravisi Hazreti Enes'e hitaben söylediği kaydedilen son cümle Hazreti Fatıma'nın olay karşısındaki hislerini ifade açısından fevkalade dikkat çekicidir. Neydi o cümlemiz? Resulullah'ın üzerine toprak atmaya nasıl eliniz vardı, nasıl gönlünüz razı oldu? Bu söz onun Hazreti Peygamber'in defnedilmesini içine sindiremediğini göstermez. Olsa olsa bu işin bu kadar çabuk ve kısa zamanda yapılması onu şaşırtmış olabilir. Hemen vefat eder etmez. Zaten Efendimizin de tavsiyesi var acele edin diye. Hemen defnedilmesi belki ona diyor üzülmüş olabilir. Hazreti Enes'in herhangi bir cevap vermemiş olması da bu sözlerin üzüntülü anlarda tabii karşılanabilecek türden olduğunu gösterir. Burada en güzel cevap susmaktır. Yoksa artık onu izah etmeye kalkmak, işte ne bileyim hadisler okumak, ayetler okumak. Onlar orada olmaz. Orada susup, tabii acıdan söylendiği belli. O da biliyor zaten olayın ne olduğunu ama o anda ne diyeceğini bilemiyor. Hem unutulmamalıdır ki sabır hiç üzülmemek demek değildir. Sabır üzülmemek demek değil. Sınırı aşmayan söz ya da fiillerle sıkıntıları geçiştirmesini becerebilmektir. Üzüntü mutlaka olur. İnsan üzülür, onu fiiliyata dökmez. Yani kalbinde saklar, kalbinde yaşar. Hazreti Fatıma'nın yanık sözlerinde de bunu görmekteyiz. Aşırıya kaçmadan. Bu hadise bir yandan sabrın gerçekten büyük ve zor bir iş olduğunu gösterirken, bir yandan da bizzat Hazreti Peygamber ve ailesinin bu konudaki davranışlarını gözler önüne sermektedir. Konuya ait sünnetteki tabiiliği ümmete öğretmektedir. Sahabe-i kiramın tabii hayatından güzel bir örnek. Ölmek üzere olan kişiye üzülmek ve acımak tabii bir hadisedir. İnsan üzülür. Vefatından sonra kişiyi vasıflarıyla anmak caizdir. Yani abartarak değil, olmayan vasıflarıyla değil, vasıfları bilinen gerçek vasıflarıyla anmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölüm öncesi sıkıntılarına sabretmesiyle de ümmetine örnek olmuştur. Her hususta örneğimiz olan Resulullah Efendimiz ölüm sıkıntılarına sabretmekle de bizlere örnek oluyor kıymetli dinleyenler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre o şöyle dedi. Üsame, Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame. Kızı Zeynep Nebi sallallahu aleyhi ve selleme oğlum ölmek üzeredir lütfen bize kadar geliniz diye haber gönderdi. Efendimiz ashabıyla bir yerdeyken bir haberci geliyor. Kızınız Zeynep sizi çağırıyor ya Resulallah. Ve oğlu vefat etmek üzereymiş, küçük Efendimizin torunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alan da veren de Allah'tır buyurdular. İnne lillahi ma ahaza ve lehu ma a'ta. Veren de Allah, alan da Allah. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Ve küllü şeyin indehu bi ecelin müsemme. Artık yani çocuğun hayatı bu kadar kısaymış. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Sabretsin demek ki o anda Efendimizin bir acil işi var, görüşmesi var, önemli bir işi var. Onu bitirmeden gelemeyeceği için bu şekilde haber gönderiyor. Alan da Allah, veren de Allah. Bu çok önemli bir cevap yani. Torun çok sevilir. Efendimizin torunu vefat etmek üzere. Efendimiz diyor ki İnne lillahi ma ahaza ve lehu ma ata. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin müsemme. Veren de Allah'tır. Alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Bunun üzerine kızı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında Sa'd ibn Ubade, Ensar'ın önde gelenlerinden kabile reisi, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve başka bazı sahabiler olduğu halde kalkıp kızının evine gittiği. Çocuğu Resulullah Efendimizin kucağına verdiler. Yavrucak pek zor nefes alıp vermekteydi. Nefes zorlanıyor. Resulullah Efendimizin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd bin Ubade, "Ey Allah'ın Resulü bu ne haldir?" dedi. Yani siz bize daha önce ölünün arkasından böyle bağırıp çağırarak, yaka paça yırtarak ağlamayın demiştiniz. Bunu yasaklamıştınız. Bunun cahili adet olduğunu söylemiştiniz. Siz de ağlıyorsunuz diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur." buyurdu. Hadisin bir başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu dilediği kullarının kalbine Allah'ın koyduğu bir rahmettir. Göz yaşarır, insan ağlar. Ancak Allah'ın razı olmayacağı bir söz söylemez. Zaten Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder." buyuruyor Efendimiz. Gözyaşı olur ama ne olmaz? İşte yırtılmak, bağırıp çağırmak, feryat etmek, isyan sözler söylemek. Oğlu İbrahim de 1,5 yaşına vefat edince Efendimiz yine ağlamıştı. Abdurrahman bin Afine sorunca demişti ki işte aynı şekilde bu bir rahmetten kaynaklanan bir şeydir. Ancak dedi ey İbrahim biz dedi senin vefatında hüzünlüyüz, mahzunuz, senin vefatına çok üzüldük. Ancak Rabbimizin razı olmayacağı bir söz ağzımızdan çıkmaz. Gözümüz yaşarır, ağlarız ancak bağırıp çağırmayız diye bu şekilde usulü Müslüman nasıl davranması gerektiğini orada da göstermişti. Hadisin ravisi Üsame bin Zeyd kimdir? Onu biraz tanıyalım. Üsame radıyallahu anh Hibbu Resulullah, Hibbu Resulullah, Resulullah'ın sevgilisi diye lakaplandırılan bir sahabi. Efendimiz onu çok sevdiği için sahabe böyle demiş. Resulullah'ın çok sevdiği insan. Hibb, Resulullah'ın sevgilisi. Resulullah'ın onu ve torunu Hasan'ı kucağına alıp Allah'ın ben bu ikisini seviyorum sen de onları sev buyurduğu rivayet edilmektedir. Üsame radıyallahu anh küfür, şirk ve cahiliye pisliklerine hiç bulaşmadı. Hicretten sonra savaşlar başlayınca yaşı küçük olduğu için ilk harplere katılamadı. 15 yaşından küçükleri Efendimiz geri çeviriyordu. Onlar istiyorlardı cepheye gitmek için. Efendimiz geri çeviriyordu. 15'ten büyükleri alıyordu. Düşünebiliyor musun? 15'inden büyük 16 yaşındaki bir çocuk can atıyor. Yani Resulullah'la birlikte sefere katılayım. Bedir eshabından olmak istiyor. Uhud'dan olmak istiyor. Tabii ki büyük şeref bunlarda. Fakat kısa zamanda seriyeler de er ve komutan olarak görev almaya başladı. Delikanlı olunca 19 yaşında Bizans'a karşı sefere gitti. Mekke fethinde ve sonraki harplerde bulundu. Üsame bir harpte başından geçen olayı şöyle anlatır. Medine'li bir Müslümanla birlikte bir müşriki takibe başladık. Yakalanacağını anlayınca la ilahe illallah deyiverdi. Medine'li Müslüman derhal silahını geri çekti. Ben ise onun canını kurtarmak maksadıyla kelime-i tevhidi söylediğini düşünerek aman vermeyip adamı öldürdüm. Sen bize oyun yapıyorsun. Niye kaçıyordun madem? Sıkışınca iman ettiğini söylüyorsun diyerek. Tabii her insanın düşünebileceği bir durum bu. Dönüşte durumu Resulullah'a haber verdiğimizde Ey Üsame, la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diye o kadar çok tekrar etti ki Efendimiz çok üzülmüş. Üsame'ye de niye böyle yaptın diyor. Sevdiği de bir insan. Ben o gün diyor Müslüman olmayı ve o adamı öldürmemiş olmayı temenni ettim. Keşke bugün Müslüman olsaydım, bu hatam da silinseydi. Müslüman olarak bu hatayı yapmamış olsaydım. Veya hiç değilse o adamı öldürmeseydim de çok istedim diyor. Bundan böyle asla la ilahe illallah diyen kimseyi öldürmeyeceğim diye yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra da mı ey Üsame buyurdu. Ben de evet sizden sonra da dedim. Hazreti Üsame'nin Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan olaylarda hiçbir tarafı tutmayıp olaylara karışmamasında muhtemelen bu kararı tesirli olmuştur. Karışıklık zamanı. Fitneciler ortalığı karıştırıyor. Müslümanları birbirine düşürüyor. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne yaptıkları da belli olmuyor. Fitne zamanları. İşte o anda tarafsız kalmış Hazreti Üsame. Üsame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha 18 yaşında bir delikanlıyken büyük sahabilerden birçoğunun er olarak bulunduğu orduya komutan tayin edilmişti. Ne var ki Resulullah'ın hastalığı sebebiyle Medine'den ayrılamayan Üsame ordusu Efendimizin defninden sonra Halife Hazreti Ebubekir'in emriyle vazifeye çıktı. Vazifesini başarıyla tamamladığı ve Medine'de büyük sevinç gösterileri ile karşılandı. Hazreti Ebubekir'in ilk işi onu göndermek oluyor. Diyorlar ki ya Resulullah vefat etti, bu zaten çocuk, değiştirelim, daha güçlü birisini getirelim başa falan diyenler olmuş. Hazreti Ebubekir çok kızıyor. Diyor ki Resulullah'ın tayin ettiği bir komutanı ben mi değiştireceğim? İlk işim diyor onu göndermek olacaktır. Göndermeyelim diyorlar. Medine sıkıntıda, mürtetler çoğaldı. Medine'ye baskın olabilir. Yok diyor, göndereceğim. Resulullah göndermek istiyordu. Gönderiyor ve hakikaten onun çok siyasi bir başarı olduğu sonra anlaşılıyor. Ordunun yola çıktığını duyan pek çok düşman siniyor. Ha, bunlarda büyük güç varmış ki ordu çıkarmışlar diye. Çok önemli faydaları oluyor. Hazreti Ömer Üsame ile karşılaştığında ona şöyle derdi. Selam sana ey emir. Hazreti Ömer de çünkü o orduda vardı. Hazreti Ebu Bekir onun için izin istedi. Ey Üsame dedi. Ömer'e izin verirsen bana yardımcı olsun, yanımda kalsın diye. Hazreti Ebu Bekir onu yürüyerek uğurladı. Üsame atında Hazreti Ebu Bekir yanında diyor ki ya halife ben ineyim. Siz binin ata diyor. Yok diyor. Sen atında yürüyeceksin. Ben yerde diyor. Ayaklarım diyor Allah yolunda cihad için tozlansın biraz diyor Hazreti Ebu Bekir. Resulullah vefat ettiğinde sen bizim emirimizdin diyor Hazreti Ömer. Emir olarak kaldın diyor. Resulullah tayin etti, öyle kaldın. Ömrünün 20 yılını Hazreti Peygamber'in çok yakınında geçirmiş bulunan Hazreti Üsame, Hazreti Peygamber'den 128 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan 15'ini Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah ve Resulünü seven Üsame'yi sevsin buyruğunun muhatabı bu yiğit sahabi 60 yaşındayken Hicri 54. senede vefat etti. Radıyallahu anh. Biz de onu çok seviyoruz. Allah ve Resulünü seven onu da sevsin. Biz de Hazreti Üsame'yi, babası Zeyd'i çok seviyoruz. Hadis-i şerifte bahsedilen Efendimizin kızı Zeynep radıyallahu anh'a can çekişen yavrusunun isminde Ali bin Ebu'l-As. Ebu'l-As Efendimizin damadı, onun oğlu Ali'ymiş ismi. Ebu'l-As Zeynep'in kocası oluyor. Akrabası da peygamberimizin. Kızının çağırdığını duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp gitmemesi, ancak Hazreti Zeynep'in yemin vererek gönderdiği son haber üzerine gitmesi birkaç ihtimalle açıklanabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda ya önemli bir işle meşgul bulunuyordu, yanında hep mühim sahabiler var, ya da Hazreti Zeynep'i terbiye etmek, Allah'a tam teslim olmak gerektiği fikrini ona vermek istemişti. Veya bu tür çağrıları alınca hemen gitmenin gerekli olmadığını göstermek istemişti. Allahu alem hangisidir bilmiyoruz. Hadisin ravisi Üsame bin Zeyd haberi Hazreti Peygamber'e verdikleri zaman çocuğun can çekişmekte olduğunu, zor nefes aldığını Buhari'nin bir başka rivayetinde daha açık ve duygulu ifadelerle anlatmaktadır. İşte bu manzara karşısında rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşarmıştır. Hazreç kabilesi reisi büyük sahabi Sa'd bin Ubade'nin ölüye ağlamayı yasakladığınız halde bu gözyaşlar nedir ya Resulallah diye sorması onun her türlü üzüntü ve gözyaşını yasak edilen yaka paça yırtarak ve bağırıp çağırarak ağlamak yani niyaha hükmünde sanmasındandı. Bu da önemli. Sahabi her hareketini takip ediyor. Onun hükmünü öğreniyor ve sonraki nesillere, bizlere naklediyor. Onun için soruyor yani. Merak ediyor. Mutlaka sorması lazım ki kafasındaki problem çözülsün. Bak işte böyle bir olay bize nakledilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise sessiz ve ılık gözyaşı dökmenin Allah Teala'nın kullarına verdiği merhamet ve acıma hissinin tabii ve güzel bir neticesi olduğunu söyledi. Allah'ın ancak merhamet sahiplerine rahmet edeceğini bildirdi. Ve böyle üzüntünün hem yasak olmadığını hem de mertliğe ve yiğitliğe aykırı bulunmadığını gösterdi. Merhametten bu tür gözyaşı dökmek erkekliğe ters değildir. Yasak değildir. Gözyaşı dökmek gerekir zaman zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep'e haberci ile ulaştırdığı sözleri tam bir taziye ve teselli örneğidir. Taziye ve teselli cümleleri. Ne demişti? Alan da veren de Allah'tır. Her canının belli bir ömrü vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. İşte bu hal başa gelene rıza çizgisidir. Razı olmak. Sabır da zaten her zamankinden çok böyle yerlerde lazımdır. Peygamber Efendimizin bir taziye örneği de Muaz bin Cebel'e yazdığı bir mektup var. O da Efendimizin bir taziye örneği. Muaz bin Cebel'in bir kaybı olmuş. Ona bir mektup yazıyor Efendimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz bin Cebel'e. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ettiğimi sana iletmek isterim. Elhamdülillah. İmdi Allah ecrini artırsın. Sana sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evlad-ı iyalimiz, aziz ve celil olan Allah'ın bize tatlı hibeleri, geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Allah sana o çocuğu vermekle seni sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığını senden aldı. Yani senden aldı oğlunu ama sabredersen de karşılığında büyük ecir verecek. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Sonra pişman olursun. Bil ki ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez. Hüzün ve kederi de def edemez. Başa gelecek olan zaten gelmiştir diye Efendimiz Muaz bin Cebel'i teselli ediyor. Feryad-ı figan etmeksizin ölüye ağlamak caizdir. Feryad-ı figan etmeden, isyan etmeden. Fazilet sahibi kişileri ölmek üzere olan hastanın yanına getirmek, gelmek istemezse gerekiyorsa ısrar etmek caizdir. Birisi ölürken faziletli insanları, salih insanları oraya getirmek, dua ettirmek caizdir. Ölüm hadisesinden önce ölünün yakınlarına sabır tavsiye edilir. Çocuk da olsa hasta ziyareti meşrudur ve bu ziyarete izinsiz de gidilebilir. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.